Ayrım 18.
Sayfa 180. Bir iki ay sonra bir gün sokakta bir kalabalık ve bir gürültü peyda oldu. Fena sözler, küfürler söyleniyor, sofa kapısı kırılıyor ve içeriye hücum ediliyordu. Hocamız bu hali görünce zaten kulağı kirişteymiş, hemen yerinden fırladı ve komşunun bahçesine açılan bir pencereden atlayarak kaçtı. Kalabalık serseri takımından 40-50 kadar adamdan teşekkür etmiş haşarılardı. Dershaneye girdiler ve bizi küfürlerle dışarı attıktan sonra ocağının sıraları, hocanın kürsüsünü ve kara tahtayı, pencere ve kapıları parça parça kırarak dershaneyi bir harabeye çevirdiler ve biz de evlerimize kaçtık. Sebep, Şemsi Efendi çocuklara gavur usulünde ders okutuyor, oyun oynatıyor ve jimnastik yaptırıyormuş. Ama bugüne kadar talebenin miktarı her gün biraz daha azalmaktaydı. Biz zabit ve memur çocukları olmak üzere 20 kişi kadar kalmıştık. Birkaç gün geçti, hizmetçimiz bizi Şemsi Efendi'nin yeni açtığı mektebe götürdü. Bu mektep hocanın kendi evinin altında büyük bir odaydı. Hocamız çalışıyor ve çalıştırıyordu. Metanetine, gayretine, daha doğrusu muallimlik aşkına zerre kadar halel getirmemişti. Bilakis şevki artmıştı. Derken bir gün buraya da aynı şekilde hücum vaki oldu. Tehditler, küfürler arasında çocukları sokağa çıkardılar. Şemsi Efendi hocamız saklanmış, tehlikeden kurtulmuştu. Gene sıraları, kara tahtayı, o gavurluk alameti olan kapkara tahtayı parçaladılar. Eve bir şey yapamamışlar. Çok sene sonra hocamın kendi ağzından dinlediğime göre kendisini sokakta yakalamışlar, dövmüşler. Tahkir ve bıçakla hayatını tehdit etmişler. Şemsi Efendi ya Selanik'i terk etmeli yahut mektebinden yahut hocalıktan vazgeçmeli yahut da ölümünü göze almalıymış. Şemsi Efendi bunlara da ehemmiyet vermemiş, bir üçüncü tedbir düşünmüştü. Akşamdan sonra evlerimize gelmeye ve bize ders vermeye başladı. Son kalan 20 kadar talebesini böylece her gece ziyaret eder, 5-10 dakika ders verir veya kontrol eder giderdi. Akşam Gazetesi 13 Aralık 1938. Şemsi Efendi yılmadı. Devrin önemli öğretmenlerinden Hayem Shalom adlı bir Yahudinin mektebinde okumuş ve orada modern eğitimin nasıl olması gerektiğini öğrenmiş İsmail Hakkı Efendi ile birlikte Selanik Aktar önünde yeni bir okul açtı. Dipnot: bugün Türkiye'de tekstil dünyasının en önemli markalarından atalar giyimi yaratan Ata Refik Atabek, İsmail Hakkı Efendi'nin yetiştirdiği öğrencilerdendi. Refik Atabek'in torunu Nur Atabek, TOBB eski başkanlarından, Dünya Odalar Federasyonu WCF Başkanı Rona Yırcalı'nın eşidir. Diğer torun ve bugün atalar mağazalarının başında bulunan Feyzi Atabek'in kızı Aylin, ANAP döneminde ekonomiden sorumlu bakanlık görevinde bulunmuş, Güneş Taner'in oğlu Kemal Taner'le evlidir. General Galip Pasinler'in bahsettiği Hafız Kerim adındaki mahalle mektebi hocası Sabet Ayisler'in bu okuluna düşman olmuştu. Öğretmenleri dinsizlikle suçluyordu. Nihayet konuyu vilayet meclisi idaresine getirip okulu kapattırdı. Ancak 1873'te Mithat Paşa'nın Selanik'e vali olarak tayini bu mektebin yeniden açılmasına neden oldu. Osmanlı Devleti modern okulların açılmasına izin verirken, yerel yöneticiler her türlü kolaylığı gösterirken, Hafız Kerim'in okulu kapattırmasını nasıl açıklayacağız? Şemsi Efendi'nin torunu Ilgaz Zorlu, dedesinin devrin ünlü kabalistlerinden olduğunu ve öğrencilerine dini bilgiler verdiğini yazdı. Bu bir neden olabilir mi? Olabilir de, olmayabilir de. Çünkü başta Nakşibendi tarikatı olmak üzere bazı çevreler, batılılaşmayı İslam dininden ve kültüründen uzaklaşma olarak görüp, düzenin giderek bozulmasının ve fakirliklerin artmasının sebebi saydılar. Bu nedenle batılılaşmanın simgesi olan kurumlara saldırılar olmuştu. Şemsi Efendi mektebi de bu nedenle tepki çekmiş olabilir. Tespit: sanayi devrimini gerçekleştirecek bir atılımı yapamayan Osmanlı, geri kalmışlığının önüne geçebilmek için batıdan bir takım kurumları kopya etmiştir. Tepeden inme bu eğreti modernleşme süreci yozlaşmış bir düzen yaratmıştır. Batılılaşmanın ilk adımı 16 Ağustos 1838'de Sadrazam Reşit Paşa ile İngiliz elçisi Lord Stratford Canning arasında imzalanan Osmanlı-İngiltere Ticaret Anlaşması'dır. Tanzimat ve ıslahat fermanları bu ticari anlaşmanın gerekli kıldığı idari mali yapının kurulması için hayata geçirilmiştir. Soru: Osmanlı'yı büyük bir açık pazar haline getiren, halkı yoksullaştıran, yozlaşmış bir düzen yaratanların başında gelen Sadrazam Reşit Paşa neden hep başarılı bulunur, ders kitaplarında Büyük Reşit Paşa olarak gösterilir? Çünkü okullarımızda Osmanlı tarihini hala Ahmet Vefik Paşa'nın yazdığı Tarihi Osmanlı kitabından öğreniyoruz ve öğretiyoruz. Ahmet Vefik Paşa kim? Mustafa Reşit Paşa'nın çömezi. Ama tek başına Ahmet Vefik Paşa'nın kitabıyla büyük olunamaz. Başka etmenlerin de olması gerekiyor. Anlatmaya çalışayım. Sadrazam Reşit Paşa Osmanlı tarihinin en büyük rüşvet yiyen devlet adamıydı. Dipnot: Mustafa Reşit Paşa'nın ölümüyle ilgili trajikomik bir hikaye anlatılır. Paşa 7 Ocak 1858'de 60 yaşında vefat ettiğinde nezleden mi kalpten mi öldüğünü kimse anlayamadı. Şöyle ki Reşit Paşa nezlesini yenmek için Emirgan'daki yalısının hamamına giriyor. O saatlerde ünlü banker Abraham Salomon Kamando ziyaretine geliyor. Geliş nedeni paşadan verdiği borçları istemek. Paşa da aldıklarını hep hediye kabul edip vermeye yanaşmayan biri. Söylentiye göre Kamando'nun geldiğini duyan paşa hamamda kalp krizinden ölüyor. Selamlık sofasında paşayı beklerken ölüm haberini alan Kamando, "Eyvah yandım, paşa gitti, paşa gitti" diye bağırarak kendini bahçeye atıyor. Bağırışmasına koşan kahya ve ağalar telaşla paşa nereye gitti diye soruyorlar. Aklı başına gelen Kamando, "Cennetlere gitti, cennetlere gitti" diyor. Hey yazgan, Galata bankerleri, sayfa 22-23. Katıksız bir İngiliz hayranıydı. İngilizlerin İstanbul'daki elçisi gibi davranmaktaydı. Türkiye'de tarih genellikle Anglo-Saksan kaynaklara, yorumlara dayanılarak yazılmaktadır. Tarih bilincimizi İngiliz tarih yazıcılığı oluşturuyor. Bu kopya tarihçilik nedeniyle İngilizlere yakın isimleri hep tarihimizde el üstünde tutuyoruz. Muhaliflerin adlarını bile bilmiyoruz. İngiliz desteğini alan devlet adamları bu nedenle hep büyüktür. Mustafa Reşit Paşa niye büyüktür biliyor musunuz? Hindistan yolunun Fransızların egemenliğine girmesinden korkan İngilizlerin isteğini gerçekleştirip Süveyş kanalına inşaat izni verilmesini uzun süre engellediği için. Bu sadece tek bir örnek. Sağlam bir formasyona dayanmayan, salon adabı sınırlarını aşmayan, yani görgü ve davranış itibarıyla batıcı Mustafa Reşit Paşa büyüktü. Paris ve Londra elçilikleri dönemini tavla oynayarak geçiren bir paşa nasıl büyük oluveriyordu? Avrupalı o yıllarda Mustafa Reşit Paşa'nın ne kadar reform yanlısı olduğunu değil, muazzam servetini nasıl elde ettiğini konuşuyordu. Ama büyüktü işte. Bugün farklı mı? Türkiye'de büyük Mustafa Reşit Paşa'nın görevini yapanlar, büyük politikacı, büyük yazar, büyük profesör, büyük ekonomist olarak gösterilmektedir. ABD ve İngiliz politikalarına muhaliflerin ne söylediklerini duyabilir ne de yazdıklarını okuyabilirsiniz. Farklı perspektifler sunmak istiyorum. Hollywood neden 75 milyon dolar harcayarak Selahattin Eyyubi'nin filmini Kingdom of Heaven yapmak istiyor? Hristiyanları yenip Kudüs alarak Yahudileri özgürleştirdiği için mi? Öyle ya, Selahattin Eyyubi Büyük Orta Doğu Projesi'nin ilk mimarıydı. Demek istediğim şu, siz Osmanlı tarihinde Yahudilere, İngilizlere karşı olup da sıfatı büyük olan hiç padişah, sadrazam ve benzeri okudunuz mu? Bir de tersini düşünün. Karşı çıkanların önündeki sıfatları neydi? Avcı, deli, kızıl ve benzeri. Mithat Paşa'dan öğretmen Şemsi Efendi'ye ödül. Saldırılar Şemsi Efendi'yi yıldırmadı. İsmail Hakkı Efendi ile tekrar kolları sıvadı ve yeni bir mektep açtı. Bu kez kadro genişti. Derviş Efendi, Halil Vehbi Efendi, Abdi Kamil Efendi. Selanik'te Sinancık Mahallesi'nde kullanılmayan bir mescit onarılarak okula dönüştürüldü. Onarım işlerine Vali Mithat Paşa bizzat destek verdi. Okulu kısa zamanda modern bir eğitim yuvası haline getirdikleri için Mithat Paşa Şemsi Efendi ve Halil Vehbi Efendi'ye birer saat hediye etti. İşler yoluna girmişti. Ancak bu kez kendi aralarında uyumsuzluk çıktı. Şemsi Efendi'nin ortakları yokmuş gibi kararları tek başına alıp, itiraz gelince de buna sert mizacıyla tepki göstermesi, başta Halil Vehbi Efendi olmak üzere arkadaşlarıyla arasını açtı. Bir diğer iddiaya göre ise Şemsi Efendi Sabetayist Kapancıların okuluna Sabetaycı Karakaşi grubunun çocuklarını da almak istemesi sorun çıkarmıştı. O dönemde iki grupta Sabetayist olmasına rağmen Kapancılar ile Karakaşilerin ilişkileri çok kötüydü. Selam bile vermiyorlardı birbirlerine. Şemsi Efendi'nin amacı 1800'lerde yaşanan Osman Baba olayından sonra ayrılan Karakaşlar grubuyla kendi grubunu birleştirmekti. Ilgaz Zorlu, evet ben Selanikliyim, 1998 sayfa 20. Kapancı grubunun önde gelen isimlerinden Emin Lütfi Efendi ile Hüsnü Efendi'nin araya girmesiyle Halil Vehbi Efendi ile Şemsi Efendi'nin yolları ayrıldı. İşte bu ayrılık Terakki Mektebi'nin doğmasına neden olmuştu. Aralarında Refik Recep Efendi gibi Selanik'in tanınmış Sabetayist Kapancı ailelerine mensup tüccarların finans desteğiyle Türk eğitim hayatının en köklü okullarından Terakki Mektebi açıldı. Refik Recep Efendi tören alanında Terakki Mektebi kurucularına ayrılmış bölüme geçip oturdu. Yanına artık İstanbul'da yaşayan hemşehrisi Abdi Kamil'in oturmasına çok sevindi. Sevinmesinin sebebi kayınbiraderi Mehmet Esat Efendi hakkında bilgi alacak olmasıydı. Abdi Kamil, emekli Bahriye Yüzbaşısı Nadir Efendi ile birlikte Şemsül Mekatip adlı mektebi açmışlardı. Dipnot, bu okul gün gelecek İstanbul Erkek Lisesi olarak ün yapacak, Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan, İhsan Sabri Çağlayan gibi birçok ünlü ismi mezun edecekti. İddiaya göre okulun kurucularının Sabet Aycı olduğu, okulun ilk döneminde Sabet Aycıların okuduğu ancak daha sonra kurumun bu özelliğini yitirip İstanbul Erkek Lisesi'ne dönüştüğü belirtiliyor. Okulun bugün adı İstanbul Lisesi'dir. Şehzadebaşı Feyziye Caddesi'ndeki Neşat Bey Konağı okul haline dönüştürülmüştü. Abdi Kamil Efendi kuruluşunda bulunduğu için Terakki Mektebi'nin açılışına gelmeyi çok istemiş, hastalığına rağmen töreni kaçırmamıştı. Refik Recep Efendi hoşbeşten sonra konuyu kayınbiraderine getirmeyi düşünürken Abdi Kamil Efendi sohbeti Şemsi Efendi'ye getirdi, anlatmaya başladı. Terakki Mektebi kurulana kadar çalışmayı çok istemişti. İstanbul'daki okul Şemsül Mekatip'te işler daha yeni yeni yoluna girmişti. Kardeşi Galatasaray mezunu Ali Sahip Bey'i de mektebin başına geçirmişti. Kardeşine yardımcı olması için de Şemsi Efendi'yi İstanbul'a çağırmıştı. Teklif Şemsi Efendi'nin de hoşuna gitmişti. İstanbul'a gelmiş ama kısa bir süre sonra kardeşi Şemsi Efendi'yi istememişti. Zaten Nadir Bey de kendilerinden ayrılmış, Nümune-i Terakki Mektebi'ni açmıştı. Sinir hastalığına yakalanmıştı. Bu işleri bırakmayı düşünüyordu. Davetliler gelmeyi sürdürüyordu ve Abdi Kamil Efendi susmadan anlatıyordu. Refik Recep Efendi bir dikkat fırsatını yakalayıp Şemsül Mekatip'te Farsça öğretmenliği yapan kayınbiraderi Mehmet Esat Efendi'nin durumunu öğrenmek için Abdi Kamil Efendi'nin nefes almasını bekliyordu. Abdi Kamil Efendi kendi özel hikayesi bittikten sonra cebinden Selanikli Gençler'in yayımlamaya başladığı Gonca-i Edeb adlı mecmuayı çıkardı. Refik Recep Efendi, Sabet Hayist Yakubi Fazlı Necip'in çıkardığı dergiyi Abdi Kamil Efendi'nin övmesini biraz şaşkınlıkla karşılasa da dergide Mevlevilerden övgüyle bahsedildiğini duymasıyla rahatladı. Gonca-i Edeb'de hiçbir dinden bahsedilmemesine rağmen Selanik Mevlevi dergahı duvarlarında asılı yazıların dergide yayımlanıyor olması ilginçti. Sabet Hayist Yakubiler de Mevlevilere sıcak bakıyordu. Ama Sabet Hayist kapancılar kadar değildi. Neden Yeni Kapı Mevlevihanesi? Terakki Vakfı tarafından çıkarılan Terakki Vakfı ve Terakki Okulları adlı kitapta Mehmet Ö. Alkan Selanik Terakki Mektebi 1326-1332 zabıt defterinden örnek veriyor. Mevlevi Şeyhi Hakkı Efendi vasıtasıyla vuku bulan bir çocuğun meccanen parasız kabulü teklifi takdir olunur. Sayfa 378. İlgi karşılıklıydı. Selanikli Mehmet Esat Efendi de İstanbul Yeni Kapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Selahattin Dede'nin koruması altındaydı. Mehmet Esat Efendi'nin neden Mevlevi olmak istediğinin yanıtını daha önceki sayfalarda vermeye çalıştık. Peki Mehmet Esat Efendi neden Yeni Kapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Selahattin Dede'ye bağlandı? Yani herhangi bir başka Mevlevi dergahına gidebilirdi. Yeni Kapı Mevlevihanesi'ne bağlanmasının özel bir nedeni var mıydı? Itri İsmail Dede Efendi, Şeyh Galip, Zekai Dede gibi musikinin ve edebiyatın birçok ünlü ismi bu dergahta yetişmişti. Ünü büyüktü, bu nedenle olabilir mi? Sanmam, nedeni başkaydı. Mevlevilik harflerden dinsel anlamlar çıkaran İslam kabalası diyebileceğimiz hurufilikten etkilenmişti. Kendisi de bir Mevlevi olan Abdülbaki Gölpınarlı'dan iki alıntı yapalım. 16. yüzyılda Mevlevilerin Rint kısmında hurufilik inançlarının adam akıllı ve köklü bir surette yerleşmiş olduğunu söylememiz gerekir. Evet, Mevleviler hurufilik tesiri altında kalmışlardır. Nitekim hurufilik Melami Hamzavi yoluna da tesir etmiştir. Mevlana'dan sonra Mevlevilik, 1983 sayfa 316. Baki Efendi babası Ahmet Celaleddin ile onun babası Osman Selahaddin'in Hamzavi olduğunu söyler. Hatta Yeni Kapı'dan Silivri Kapı'ya giden ve şimdi asfalt döşenen yolun sağ tarafındaki Merkadi, Hamza Bali'nin sanarak Kaptan-ı Derya Mehmet Ali Paşa'ya tamir ettirdiğini ve bu kenarı 6 tane kalın taş ve demir parmaklıkla çevrilmiş, üstü açık türbenin ayak tarafında ve üstte beyzi bir taştaki Türbe-i Aliye Hazreti Bali-i Şehit Eseri Hayri Muhammed Ali Paşa'yı Vahid Beyti'nin Selahaddin Efendi'nin tek beyti olduğunu bildirdi. Adı geçen eser sayfa 310. Mehmet Esat Efendi'nin şeyhi Osman Selahaddin Dede, vahdeti vücut felsefesine inanan ve bu uğurda kellesini feda eden Bosnalı Hamza Bali'yi piri olarak görüyordu. Ailenin tarihine baktığınızda Yeni Kapı Mevlevihanesi post nişini olan hemen hepsinin Melami Meşrep Mevlevi olduğunu görüyorsunuz. İleri sayfalarda Melametçiliği okuyunca manzara daha netleşecek. İşin özüne baktığımızda aslında hep bildik manzara karşımıza çıkıyor. Sabet Aysevi nasıl Niyazi Mısri ile aynı yolda yürüyorsa, Selanikli Mehmet Esat Efendi de vahdeti vücudu savunduğu için idam edilen Bosnalı Hamza Bali'yi pir kabul eden Osman Selahattin Dede'ye bağlanıyordu. Aslında bunun şaşılacak bir yanı yok. Yahudi kabalası ile İslam vahdeti vücudu aynı kaynaktan doğmuştu. Mehmet Esat Efendi İstanbul'a ilk geldiğinde Rüşdiye mektepleri için açılan Farsça seyyar muallimliği sınavına girmişti. 300 kuruş maaşla Davutpaşa Rüşdiyesi'ne tayin olmuş, ardından Aksaray Valide Sultan Mektebi'ne geçmişti. Bu iki okulda 6 yıl çalıştıktan sonra Selanikli hemşehrisi Abdikamil Efendi'nin okulu Şemsül Mekatip'te çalışmaya başlamıştı. Mehmet Esat Efendi okula Yenikapı Mevlevi Hanesi'nden gidip geliyordu çünkü orada kalıyordu. 1882'de yapılan genel sayımda İstanbul'da bulunan 260 tekkede 1901'e erkek, 1184'ü kadın toplam 3085 nüfus vardı. İstanbul'daki mevcut 5 Mevlevi tekkesinden biri olan Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde 24'ü erkek, 17'si kadın toplam 41 kişi ikamet ediyordu. Bunlardan biri de Mehmet Esat Efendi'ydi. Şeyh Osman Selahaddin Dede artık tamamen köşesine çekilmişti. Yenikapı dergahında her pazartesi yapılan mukabelelere bile katılmıyordu. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi artık yaşlıydı. İkincisi ise siyasi şartların dayatmasıydı. Sultan II. Abdülhamit Yenikapı Mevlevi Hanesi'ni deyim yerindeyse gözaltına almıştı. Okunacak mevlide kadar karışıyordu. İstibdat döneminin kara bulutları dergahın üzerinden hiç gitmedi. Mesele sadece Mithat Paşa değildi. Veliaht Reşat'ın da Osman Selahaddin Dede'ye sevgisini, bağlılığını bilen Sultan II. Abdülhamit her an kendisine bir darbe yapılacağından şüpheleniyordu. Bu gergin ortam Osman Selahaddin Dede'yi zatürre etti. Artık çok az kişiyle görüşüyordu. En güvendikleri arasında müridi Mehmet Esat Efendi de vardı. Osman Selahaddin Dede 2 yıl sonra hayata tamamen küstü. Mithat Paşa'nın Taif'te boğularak öldürüldüğü haberi onu derinden etkiledi. Hastalığı daha da arttı. Hava değişimi için kızı Fatma Aliye'nin kocası Bahariye Mevlevi Hanesi post dişiğini Hüseyin Fahrettin Dede'nin dergahına gitti. Dipnot: Bahariye Mevlevi Hanesi birkaç yer değiştirdiği için isim konusunda kafalar karışmaktadır. Beşiktaş Mevlevi Hanesi Çırağan Sarayı arasında kalmıştı. Saray büyütülmek istenince önce 1867'de Maçka'ya, sonra da 1873'te Eyüp Bahariye'ye taşınmıştı. Damadı Hüseyin Fahrettin 8 yaşında 1860 yılında post nişin olmuştu. Bahariye Mevlevi Hanesi Alevilikle meşhurdu. Şeyh Hasan Nazif Dede bir Bektaşi'den çok aşırı Alevi olduğu gibi oğlu Hüseyin Fahrettin Dede de aynı meşrepteydi. Hüseyin Fahrettin Dede bilhassa oğlu, babasının adını vermişti Soner Yalçın, Şeyh Nazif hemen her akşam demlenirlerdi. Mevlevi'ye neden külahınız bu kadar uzun diye sormuşlar. Şişenin boyuncadır erenler, ayar gelirken üstünü örter sırlarız demiş. Bu hikayeyi de Nazif Efendi merhumdan duymuştum. Adı geçen eser sayfa 211. Araya girip bir not eklemeliyim. Mevlana Celaleddin Rumi yaşamında bir tarikat kurmamıştı. Onun vefatından sonra tesis edildi Mevlevilik. Ve kısa bir zaman sonra Mevlevilik iki ana kola ayrıldı. 1. Ehli sünnet yolunu takip eden velet kolu, 2. Sema ağırlıklı Şems kolu. Şems koluna bağlı Mevleviler Hazreti Ali'ye yakın kalender bir yaşam tarzı seçiyor, şarap içiyor, saçlarını uzatıyor, musiki hayatlarının vazgeçilmezi görüyorlardı. Dini musiki Osman Selahaddin Dede'nin yaşamının vazgeçilmeziydi. Ona göre musiki ruhani sırlara, manevi gerçeklere ve iç alemlerinde duyduğu ulvi seslere ulaşma yoluydu. Öyle ki tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi gibi öleceğini anlayınca ney ve kudüm, yani nakkare çaldırarak dua okutmuştu. Mevlevi şeyhlerinin cenazelerinin yıkanışı sırasında öteden beri ayin-i şerif okunması adetiydi. Şeyhin cenazesi yıkanırken o sırada İstanbul'da bulunan Karahisar Mevlevi Hanesi Şeyhi, merhum Kemalettin Çelebi Efendi ateşbaza, yani mutfak gelerek ve son derece müteessir bir vecd ile gözyaşları dökerek "Vah Osman, sen de mi gittin?" diye ismi Celal okumaya başladı. Kudüm zenbaşı olan şeyhin kız kardeşinin oğlu merhum Ahmet Hüsamettin Efendi şefkatli ve vakur bir eda ile "Ey zi hicran okuyun." Emir ve ihtarı üzerine mutrip ehli, yani saz heyeti, hüzünlü bir sesle hep bir ağızdan iç yakıcı kıtayı okumaya başladılar. Ziya Uygur, İnkılaplar, İhtilaller ve Siyonizm 1968 sayfa 176. Mevlevi şeyhinin öğretmeni Haham Mandil. Son yıllarda Türkiye'de özellikle sanatçıların, düşün adamlarının cenazelerinin alkışlanarak uğurlanması tartışılıyor. Koca koca profesörler alkışlayanları kınıyor. Vatandaş çıksa cenazemde Neyzen Niyazi Sayın Hocam ne üflesin dese veya başka birisi çıksa Bezmara topluluğu Tamburi Anceli'nin gürdüğü beşref beref şanıyla beni mezara koyun dese herhalde dayak yer. Halbuki Mevleviler neye kutsiyet atfederler? Ney Mevleviler için basit bir müzik aleti değil, adeta bir ibadet aracıdır. Örneğin Osman Selahaddin dedenin yanında ruhunu teslim ettiği damadı Hüseyin Fahrettin dede aynı zamanda neyzendi. Öğrenciler arasında Rauf Yekta, Hüseyin Saadettin Arel, Supi Ezgi gibi Cumhuriyet döneminin ünlü müzik adamları vardı. Şimdi geliyoruz bir tartışmaya. Hiç düşündünüz mü klasik Türk müziği ne zaman doğmuştur? Ne acıdır ki Türk musikisinin kapsamlı teorik temelleri olan bir tarihi yazılmamıştır bugüne kadar. Türk musikisi el yazmalarının envanteri bile yoktur. Musiki tarihi konusunda yapılan çalışmaların neredeyse tek temel bilgi kaynağı Charles Fonton'un 1725-1795 Şark musikisi hakkında deneme başlıklı eseridir. Evet, kaynaklarımız daha çok batılı gözlemcilerin yazdıklarıyla sınırlıdır desek yanlış söylemiş olmayız. Örneğin Cizvit papazı Giambattista Toderini'nin iddiası, İstanbul Türkleri 4. Murad'ın Bağdat'ı aldığı Hicri 1047 yani 1677 yılına kadar musiki sanatını yahut bilimini tanımıyorlardı şeklindedir. Burada kastedilen yüzyıllardır kültür geleneğimiz olan halk müziği değildir kuşkusuz. Mesele halk müziği değil. Batılıların söylediği, yazdığı gibi klasik Türk musikisinin Osmanlı'ya geliş tarihi pek eski değildi. Zaten Osmanlı'nın musikiye pek sıcak baktığını söyleyemeyiz. Hele yüksek tabakadan insanların toplumla birlikte musiki dinlemesi hafiflik olarak görülürdü. Eğer musiki dinleyecekse köle evde çalıp söylerdi. Cizvit papazının söylediği tarihi en fazla bir 100 yıl geriye çekebiliriz. Türkçe olarak kaleme alınmış ilk musiki risalesinin Çemişkezekli olduğu tahmin edilen Ahmetoğlu Şükrullah'a ait olduğu iddia ediliyor. Musikinin günlük yaşamdaki yerinin 17. yüzyılla birlikte arttığını söyleyebiliriz. Peki ama neden bu yüzyıl? O halde gelin kısa bir yolculuğa çıkalım. Önce yakın tarih. Yahudi iş adamı Üzeyir Garhi anma gecesinin yapıldığı Aya Irini'de Aaron Cohen şefliğinde Maftirim yani şarkılar korosu klasik Türk müziği usullerine göre bestelenmiş İbranice ilahiler söylediler. Galata Mevlevileri Sema ve Tasavvuf topluluğu bu ilahilere Sema ile eşlik etti. Yahudi ilahileri ile Mevlevilerin seması nasıl bir araya geliyordu? Daha garip olanını yazayım. Nakşibendilerde zikir sessiz olduğu için diğer tarikat kurucuları ve önde gelen şahsiyetleri, örneğin Abdülkadir Geylani, Mevlana, Saadettin Konevi ve benzerleri adına ilahiler olmasına rağmen bu tarikat şeyhleriyle ilgili ilahilere pek rastlanmazdı. Ancak ilk kez bir önceki bölümde okuduğunuz ve Üzeyir Garih'in öldürülmesiyle Türkiye gündemine gelen Şeyh Küçük Hüseyin Efendi'nin adına Hüseyin-i Nakşibend ilahi bestelenmişti. Yahudi mistikleri ile Mevlevilerin musiki ilişkisine göz atarsak belki Şeyh Küçük Hüseyin Efendi adına neden ilahi bestelendiğini anlayabiliriz. Yahudi tasavvufçular ile Mevlevilerin etkileşiminden dolan müziğe maftirim deniyor. Maftirim'in hikayesi 1492'de İspanya'dan gelen Yahudilerin en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne'de başladı. Yahudiler Endülüs'te Arap musikisini çok iyi biliyorlardı. Araplardan etkilenip yaptıkları ilahilere Piyutim diyorlardı. Her ikisi de İspanya'da doğmuş olan Saint Jean de la Croix ile İbn Arabi arasında Trubadur, yani Orta Çağ'da Güney Fransa'da halk ozanlarına verilen ad, şarkıları ile Sufi ozanların şarkıları arasında ne benzetmeler yapılabilir? Jean Chevalier, Sufilik 1993 sayfa 18.